17. ayrım.
Kızlar küçük Nedimeler olacaklardı. Max yüzükleri uzatacak, Zara çiçeği tutacak, Nick, Trevor ve Todd da yer gösterici olacaklardı. Nick'in bu görevi yapıp yapamayacağı konusunda tartışma çıktı. Ama ne kadar iyi göründüğü, kendine ve yaptığı işe ne kadar hakim olduğu göz önünde tutulduğunda endişelenmeye gerek yoktu. Belki sıkılıp tepkilerini kontrol edemeyebilirdi ama bu da mümkün görünmüyordu. Sonunda sevecen, ilgili ve sorumlu genç bir adam olmuş gibiydi. Hastalığının sorumluluklarını da itirazsız kabul etmişti. Durumuyla yakından ilgileniyor, ilaçlarını alıyordu. İlk defa kendini iyi hissetmediğinde bunu Julie'ye söylemişti. Bunun üzerine Julie de psikiyatrla birlikte ilaçları ayarlamıştı. Yakışıklıydı. Birdenbire daha olgunlaşmış, daha başarılı olmuştu ve çok mutluydu. Daha önce birbirimize hiç bu kadar yakın olmamıştık. Hawaii'de o kadar iyi vakit geçirmiştik ki bundan sonra her hafta öğle yemeğine çıkmaya başlamıştık. Birlikte olmaktan çok hoşlanıyorduk. Nick büyüdükçe birbirimize daha çok benziyorduk. İkimiz de duygusal, merhametli, cömert, saf, bazen kırılgan, yumuşak kalpli ve fevriydik. Espri anlayışlarımız da aynıydı. Hayat bazen ikimiz için de çok zor olmuştu. Kolay olduğunda ikimiz de bunun tadını çıkarmıştık. Her şeyden önemlisi aramızda güçlü bir bağ vardı ve bunu biliyorduk. Nick'le her konuda konuşabileceğimin farkına varmıştım. Aileyle ilgili endişelerim, John'la iş ve hatta aşk hayatımla ilgili problemlerim hakkında onunla konuşuyordum. Hala Tom'a deli oluyordu ve işler iyi gittiği için benim adıma seviniyordu. Onun şöhretin zorlukları konusunda uyardım. Bir gün bununla karşılaşacağı kesindi. Daha şimdiden kendisini kıskanan ve aynı zamanda kullanmaya çalışan insanlar onu şaşırtıyordu. Birbirimize öğretecek çok şeyimiz vardı. Olaylara benzer bakış açılarıyla yaklaşıyorduk ve bu da çok hoşumuza gidiyordu. İnsanları çok iyi anlıyordu. Birbirimize bu kadar yakın olmamız, onun bu kadar anlayışlı ve bilgili olması olağanüstüydü. Her şeyden çok da benimle bu kadar ilgilenmesi, beni bu kadar takdir etmesi ve mutlu olmamı istemesi duygulandırıyordu beni. Yıllar önce böyle olacağını asla tahmin etmezdim. Sevdiğim, saygı duyduğum ve güvenebileceğim bir insan olmuştu. Hayatımda böyle insanların sayısı pek fazla değildi. Her zaman onun yanında olduğumu ve olacağımı biliyordu. Birbirimize destek olacağımız konusunda şüphemiz yoktu. Birbirimizi hayal kırıklığına uğratmadık. Nick güvenebileceğim ve hatta bazen sırtımı dayayabileceğim biriydi. Bu da çok hoşuma gidiyordu. Bu Nick'in bana verdiği eşsiz bir hediyeydi ve ben de bunun değerini biliyordum. Haftada en az bir kez, vakit bulabilirsek daha da sık, birlikte öğle yemeği yiyorduk. Provalarla randevular arasında eve uğruyor, ofisinde oturuyor ve sadece laflıyordu. Beğenmediğimiz ya da kendini fazla önemsemeyen insanlarla dalga geçiyor, birbirimize muzip fıkralar anlatıyorduk. İkimizde de belli bir saflık vardı. Nick'in dediği gibi insanlara biraz abartılı güveniyorduk. Düğünden sonra hepimiz bir süre için kendi yollarımıza gidecektik. Ben çocukları 6 haftalığına Avrupa'ya götürecektim. Nick de 10 haftalık bir turneye çıkacaktı ve çok heyecanlıydı. Onun için seviniyordum. İçimde hiçbir endişe yoktu. Her zamanki gibi refakatçileri de onunla gidiyorlardı. Ve Julie de onu kontrol etmek için her hafta Nick'in yanına uçacaktı. Lityum seviyesinin kontrol edilmesi için Julie rota üstündeki hastanelerle görüşmüştü bile. Her şeyi düşünmüştük. Nick müzik konusunda çok azimliydi. Daha önce hiç bu kadar iyi, sağlıklı ve güçlü görünmemişti. Mayıs sonunda hepimiz Betty'nin düğünüyle ilgileniyorduk. Düğünden bir gece önce prova yemeğindeydik. Nick'in bayıldığı yemekler vardı. Betty, eflatun saten elbisesiyle harika görünüyordu. Nick de siyah takım elbisesiyle heyecan vericiydi. Parlak siyah saçlarının ona çok yakışan yeni modeliyle çok yakışıklıydı. Hepimiz çok iyi vakit geçirdik. Ertesi gün düğünden önce bol bol fotoğraf çektirdik. Nick yeni smokininin içinde inanılmaz görünüyordu. Nick düğün töreninde örnek bir davranış sergiledi. Tepkilerini mükemmel bir şekilde kontrol altında tuttu ve söz verdiği gibi çok dikkatli bir şekilde benimle beraber kilise koridorunda yürüdü. Merdivenlerden inerken elimi kolunun altına alıp beni ne kadar çok sevdiğini söyleyerek içimi eritti. Tam o sırada çekilmiş güzel bir fotoğrafımız var. O anı dün gibi hatırlıyorum. Ben de onu sevdiğimi, her çocuğun annesi için bir lütuf olduğunu ama onun benim için bundan çok daha öte şeyler ifade ettiğini söyledim. Yumuşak bir sesle, "Kendine iyi bakmalısın Nick, seni seviyorum," dedim. Merdivenlerden inerken gergindim. Nick bunun farkında olduğundan hafifçe elimi sıktı. Sonra da yeniden beni sevdiğini söyledi. Beni öptü ve sıraların yanına geldiğimizde benden ayrılarak diğer yer göstericilerinin yanına gitti. Onun hiç bu kadar iyi göründüğünü hatırlamıyordum. O gece benimle birçok kez dans etmesine rağmen alıştığımız Casanova unvanını korudu. Gecenin sonunda oradaki en güzel kadınlardan biriyle salonu terk etti. Kadın ondan 30 yaş büyüktü ve muhteşem görünüyordu. Özellikle de onları arabayla götürecek olan Cody ile birlikte partiden Nick'in kolunda çıkarken, Nick araba kullanmaya hiç heves etmemişti. Bunun ona göre bir şey olmadığını biliyordu. Yanımda hep biri olduğu için bana da ihtiyaç duymamıştı. Tepkilerini kontrol edemediğinden araba kullanmak onun için ölümcül olabilirdi. Çok güzel bir düğün olmuştu. Hepimiz çok keyifliydik. Bütün aileyi bir arada görmek harikaydı. Herkes çok şıktı ve çok eğlenmişti. Hepimiz Betty adına çok mutluyduk. 2 hafta sonra bütün öğleden sonra güldüğümüz bir öğle yemeğinin ardından Nick grubuyla turneye çıktı ve ben de çocuklarla Avrupa'ya gittim. Orada Nick'i arayacağıma söz verdim. Benim ona ulaşmam daha kolaydı. Paris'e, Fransa'nın güneyine, Londra'ya ve İngiltere'de bir çiftlik evinde bir hafta sonu geçirmeye gidiyordum. Nick de ülke çapında turnede olacaktı. Dinleyicilere çığlıklar attıracak ve yeni hayranlar kazanacaktı. Çok heyecanlıydı. Ben de onun adına çok mutluydum. Bunun harika bir yaz olacağını biliyordum. Felaket bir yaz. Nick turneye çıkmadan önce sırtını incitti. Disklerden biri iltihaplanmıştı ve sahnede yaptığı hareketler yüzünden bu ona acı veriyordu. Sırtı acırken zıplaması, sıçraması, eğrilip bükülmesi hiç kolay değildi. Üstelik konser verecekleri şehirler ve kasabalar arasında uzun yolculuklar yapmaları gerekecekti. Günde 15 saat diğer çocuklarla kalabalık bir kamyonda oturmak Nick için zor olacaktı ve o da bunun farkındaydı. Ona sırtını soğuk tutmasını ve fırsat buldukça uzanmasını söyledim. Aldığı ilaçları etkilememek için ağrı kesici almak istemedi ama bazen sırtının çok acı verdiğini söylüyordu. Turnenin müzikal gösteriye yönelik kısımları başlangıçta iyi gitmişti. Ama gruptakiler gençti ve aralarında gerginlikler olması kaçınılmazdı. Uzun yollar, gece geç saatteki konserler onları yoruyordu. Bunun üzerine bir de kapalı bir kamyona tıkılınca atışmaya başlıyorlardı. Turne düşündüklerinden çok daha zor geçiyordu. Ama Nick, gelecekleri için bunun önemli olduğunu düşünüyor ve buna katlanıyordu. Diğerleri beğenmedikleri bir şey olduğunda Nick'i suçluyorlardı. Çünkü grubu o organize ediyordu. Yaptıkları her şeyden o sorumluydu. Sonradan Julie'den diğer çocukların şikayetlerinin Nick'i ne kadar üzdüğünü öğrendim. Çabalarının takdir edilmediğini hissediyordu. Grubun sorumluluğunun neredeyse tamamen kendi omuzlarında olduğunu düşünüyordu. Her şeyi organize ettiği, rezervasyon acenteleriyle ve konser salonlarıyla görüştüğü, bitip tükenmeyen telefon görüşmeleri yaptığı, bunların yanında şarkı yazdığı, söylediği ve provaları düzenlediği düşünülürse bu konuda haksız sayılmazdı. Şimdi dönüp baktığımızda turnenin kötü geçme olasılığını görmüş olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama o zaman hepimiz buna izin vermemiz gerektiğini düşünmüştük. Grubu ile turneye çıkmak onun için çok önemliydi. Çalışmalarının sonucunu alacaklardı. 7 ay önce okulu bırakmıştı. Çünkü karşısına bir daha başarılı bir grubun üyesi olma fırsatının çıkamayabileceğini düşünüyordu. Okula ise ne zaman isterse dönebilirdi. 2 kişi daha okuldan ayrılmıştı. Diğer bir grup üyesi de bağımsız çalışmak için liseyi terk etmişti. Hepsi bu konuda büyük fedakarlıklar yapmışlar
ve kendilerini bütünüyle buna adamışlardı. Onlara göre yaz turnesi sadece bir başlangıçtı. Ara sıra bir yıllığına turneye çıkmayı planlıyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri turnesi iyi giderse, yılbaşından sonra da Japonya'ya gideceklerdi. Bu Link 80'in kendini kanıtlama fırsatı olacaktı. Nick'i turnede düşündüğümde, Julie gibi ben de biraz endişeleniyordum. Ama hepimiz bunun Nick için çok önemli olduğunu biliyorduk. Eğer ona izin vermeseydik, bizi yok sayabilir, bizim hayır duamız ve korumamız olmadan bunu yapabilirdi. Ayrıca hiç olmadığı kadar sağlıklı ve aklı başında görünmesi bizi cesaretlendiriyordu. Zamanlama mükemmel görünüyordu. Haziranda turneye çıktıklarında bütün tedbirleri aldığımızı düşünüyorduk. Nick'in özgürlüğü için savaşan kişi genelde Julie olurdu. Nick'i müzik ve grubu konusunda cesaretlendiren de oydu. Ben bu konuda daha şüpheci, daha çekimser davranıyordum. Julie, başarı ve özgürlük duygusunun Nick için ne kadar önemli olduğunu benden bile daha iyi anlamıştı. Bana kalsa Nick'i hayatı boyunca pamuklara sarıp saklardım. O benim bebeğimdi. Julie'nin özgürlük konusunda haklı olduğunu biliyordum. Madem Nick hep bu hastalıkla yaşayacaktı, ona olabildiğince normal bir hayat sağlamalıydık. Turne de bunun bir parçasıydı. Her şeyden önce bu Nick'in çok istediği ve çok çaba sarf ettiği bir şeydi. Bu kez korkup endişelenen taraf Julie. Nick'in bunu yapabileceğinden emin olan taraf bendim. Ama yine aramızda dengeyi kurmuştuk. Sonunda yola çıktıklarında Julie de benim gibi hissediyordu. Cody sık sık arayıp her şeyin yolunda olduğunu söylüyordu. Her şey hepimize normal görünüyordu. Ama 10 gün sonra Julie Avrupa'dan beni aradı. Daha önce de sık sık konuşmuş, Nick'in programından söz etmiştik. Ama bu kez Julie'nin sesi endişeli geliyordu. Nick'le konuşmuştu ve onun grup üyelerinin sürekli şikayetleri yüzünden üzgün olduğunu öğrenmişti. Turnenin Nick'e ağır geldiğini ve bu turneyi iptal edip onu eve getirmeyi düşündüğünü söyleyince şaşırdım. Julie önceden endişeden de öte şeyler hissetmişti ve onun sezgilerine güveniyordum. Ertesi gün Nick, Julie'ye kendini stresli ve mutsuz hissettiğini ve bunu yapamayacağını düşünmeye başladığını söylemişti. Julie'yi dinlerken ben de üzülmüştüm. Ama Nick'in ruhsal durumunun ne kadar değişken olduğunu biliyordum. Bir an dışarı çıkmak istediğini söyler, 5 dakika sonra evde kalmak için savaş verirdi. Eve dönerse kariyerini yarım bırakmış olmanın baskısı onu yıkabilirdi. İlk kez onun bu işe 4 elle sarılmasını isteyen, mutlaka başaracağını düşünen taraf ben oluyordum. Eğer pes ederse sonsuza kadar kendisini başarısız ve değersiz hissetmesinden korkuyordum. Her iki kararın da olası risklerini hesaplamak zordu. Nick, Julie'nin kararlaştırılan tarihten birkaç gün önce gelip onu görmesini istemiş ve ona gruptan ayrılma kararını arkadaşlarına bildireceğini söylemişti. Julie hemen o gece onun yanına gitmişti. Ama önce Nick'e o gidene kadar diğer grup üyelerine ayrılma kararından bahsetmemesi için söz verdirmişti. Eğer Nick bu konuda kararlı ise haberleri diğer üyelere verirken Julie ona yardım etmek istiyordu. Ama Nick dürtülerini kontrol edemediği için bu sözünü de tutamamıştı. Julie'nin uçağı kalkmadan Nick olayları kendi kontrolü altına almıştı. Gruptakilere hastalığından söz etmek yerine zaten bunu hiç yapmamış, hep bir sır olarak saklamıştı, artık onlardan bıktığını, onları sevmediğini ve gruptan ayrıldığını söylemişti. Tahmin edilebileceği gibi hepsi çok sinirlenmişti. Julie ise bu konuyu Nick'le uzun uzun konuşmayı ve gerekirse diplomatik ve ince bir çözüm bulma konusunda ona yardım etmeyi planlamıştı. Bunun için Nick'in harika bir özrü vardı. 9 ay önceki ilk intihar girişiminden beri sürekli kontrolden geçmesi, özellikle kalbinin kontrol edilmesi gerekiyordu. Şimdiye kadar test sonuçları normaldi. Ama eğer Nick zor durumda kalırsa, Julie onun kalbinden bir sorunu olduğunu söylemeyi planlıyordu. Nick bu şansı ona asla vermemişti. Bunun yerine herkese hakaret etmiş ve onları sinirlendirmişti. Julie oraya vardığında çocukların konuşmasının üzerinden 8 saat geçmişti. Nick'e onları yüzüstü bıraktığı için bir sürüngen olduğunu söylemişlerdi. Onu anlayamıyorlardı. Nick de onlara aşağılama ve hakaretle karşılık veriyordu. Nick'in problemi, hastalığının zorlukları bir yana, manik depresif olduğunu kimsenin bilmesini istememesiydi. Onun içinde bulunduğu günlük sıkıntılardan, tedavisinin ciddiyetinden, ilaçlara ne kadar bağımlı olduğundan ve Cody ile Paul'ün aslında psikiyatrik refakatçiler olduğundan çocukların haberi yoktu. Nick herkese onların, ünlü ve ona çok düşkün ailesi tarafından tutulan koruma görevlileri olduğunu söylüyordu. Julie oraya vardığında onları tartışırken bulmuştu. Nick ona gizlice çocuklara ne söyleyeceğini ya da bunu nasıl söyleyeceğini, kendi başarısızlık duygusuyla nasıl başa çıkacağını bilmediğini söylemişti. Nick ilk kez kendini iyi hissetmediğini ve yardım istediğini söylüyordu. Birkaç ay içinde kalkıştığı 3 intihar girişiminden sonra bu, Nick'in hastalığının sorumluluklarını yerine getirme konusunda attığı önemli bir adımdı. Nick'siz Link 80 için turne, grup ya da parlak bir gelecek söz konusu değildi. O grubun beyni, solisti, yıldızıydı. Kalabalıkları, toplulukları, basın mensuplarını ve büyük şirket temsilcilerini çeken mıknatıstı. O aşamada Nick olmadan devam edemezlerdi ve bunun farkındaydılar. Nick ona söylenen şeyler yüzünden çok üzülmüştü. Julie ile birlikte bu konuda ne yapması gerektiğini konuşmuşlardı. Diğerlerinin ona söyledikleri Nick'i çok üzmüştü. Ama bunun yanında o da çok kötü davranmıştı. Nick'in onlara aptal demesi ve onlardan nefret ettiğini söylemesi çocukların destek verme olasılığını tamamen ortadan kaldırmıştı. Nick'in hastalığı hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Nick korkularını gizlemek için şımarık bir velet gibi davranıyordu. Gruptakiler de haklı olarak bundan hoşnut değillerdi. Julie o gece herkesi sakinleştirmişti. Ertesi sabah Nick uyurken de diğerleriyle 5 saat boyunca konuşup onlara Nick'in durumunu açıklamaya çalışmıştı. Artık zamanı olduğunu düşünüp Nick'in manik depresyonundan söz etmişti. Elbette hastalığın ciddiyetini, Nick üzerindeki olası etkilerini anlamak bu gençler için çok zordu. Kim bu yüzden onları suçlayabilirdi ki? Yıllarca bununla mücadele etmemize rağmen biz bile bu hastalığın Nick için ölümcül olabileceğini tam olarak anlayamamıştık. Julie, Nick'in kendisine fazla baskı yapılması halinde acısını hafifletmek için uyuşturucu alabileceğini, hatta intihara teşebbüs edebileceğini anlatmıştı. Bu tuhaf bir sorumluluktu. Herhalde gençler Julie'nin paranoyak olduğunu ve Nick adına özür bulmak için durumu abarttığını düşünmüşlerdi. Daha çok genç ve tecrübesizdiler. Hastalığına rağmen Nick'in grupta kalmasını istiyorlardı ve bunu onlara borçlu olduğunu düşünüyorlardı. Kötü görünürse ya da hastalığı ile ilgili bir problem çıkarsa Julie'yi arayacaklarına söz veriyorlardı. Sonunda Julie onlara ve Nick'e bir orta yol önerdi. 2-3 haftalık bir ara vereceklerdi. Bu arada Julie Nick'i eve götürüp onu kontrol altında tutacak, gerekirse ilaçlarını düzenleyecek ve ona dengesini ve moralini geri kazanması için bir şans verecekti. Ama çocuklar bu fikri beğenmemişlerdi. Rezervasyon acentelerinin 2-3 haftalık bir ara vermeyi kabul etmeyeceğini söylüyorlardı. Bu onlara pahalıya mal olacaktı ve grubun adını kötü yönde etkileyecekti. Nick uyanmadan önce Julie onları Nick'i ne kadar takdir ettiklerini söylemeye ikna etmişti ve onlar da bunu yapmışlardı. Nick de kalkınca kalıp turneye devam etmek istediğini bildirmişti. Julie tedbiri elden bırakmadan Nick'e içgüdülerine kulak vermesini, eğer kendisine ağır geliyorsa bunu yapmamasını söylemişti. Ama Nick'in kararı 24 saat içinde tersine dönmüştü. Julie'ye eğer onu dönmeye zorlarsa bu kez gerçekten kaçacağını, hiçbir şeyin onu eve döndüremeyeceğini söylemişti. Ne olursa olsun turneye devam edecekti. 2-3 saatte bir Julie ile konuşuyordum. Sonunda Julie bir süre orada kalıp Nick'e göz kulak olmaya karar verdi. İkimizin de hoşuna gitmeyen şey çocukların Nick'in gruptan ayrılmaması konusunda fazlasıyla katı olmalarıydı. Bunun riskli olduğunu biliyorlardı oysa. Nick'in kalmasını onu önemsemediklerinden değil, işin ciddiyetini anlayamadıklarından ve ona umutsuzca ihtiyaçları olduğundan istiyorlardı.
Nick için ne kadar riskli olduğunu görebilseydik, onun turneye çıkmasına asla izin vermezdik. Böylece Julie bir süre onlarla kalıp yolculuk etti ve Nick'e göz kulak oldum. Nick'in morali düzelmişti. Grubun işleriyle, yolculuğun zorluklarıyla ve konserlerinin heyecanıyla meşguldüler. Turne iyi gidiyordu. Hepsi bu turnenin onları başarıya götüren köprü olduğunu biliyorlardı. Nick tekrar düzeldiği, rahat olduğu ve turneye devam etmeye karar verdiği için ayrılırken Julie'nin içi rahattı. Benim de öyle. Nick kendini depresyonda hissederse turneyi bırakacağına ve sağlığını tehlikeye atmayacağına dair Julie'ye söz vermişti. Nick her zamanki gibi coşkulu değildi ama depresyonda gibi de görünmüyordu. O ve diğer grup elemanları da daha iyi geçiniyorlardı. Ama Nick eskisi gibi sosyal değildi. Kendi kabuğuna çekilmişti. Kaldıkları kasabada boş zamanları olduğunda dışarı çıkıp diğerleriyle eğlenmek yerine motelde kalıp dinlenmekte ısrar ediyordu. Aslında yorgundu da. Julie gittikten kısa bir süre sonra sahnede bacağını kırmıştı. Julie de geri dönüp Nashville'deki bir ortopediste onun ayağını tedavi ettirmişti. İnanılmaz derecede tatlı bir adam Dr. Greg, Nick'le arkadaş olmuştu. Dr. Greg daha sonra Nick'le bağlantısını kesmemişti. Ben de onunla tanışmıştım ve arkadaş olmuştuk. Nick'in bana anlattığı gibi tatlı, nazik ve çalışkandı. Sahneye çıkabilmesi için Nick'in ayağını alçıya almıştı. Julie bu arada Nick'in lityum seviyesinde kontrolden geçirmişti. Her şey normal görünüyordu. Nick'i sık sık arıyordum. Sesi iyi geliyordu. Turnede olmaktan çok mutluydu. Neredeyse durdukları her kasabadan bana komik kartpostallar gönderiyor, grupla turneye çıkmasına izin verdiğim ve yaptığı işte onu desteklediğim için bol bol teşekkür ediyordu. Gönderdiği kartpostalların çoğunu sakladım ve çerçevelettim. Tam Nick'in tarzındalar. Bir süre her şey iyi gitti. Telefonla onu aradığımda sesi iyi geliyordu. Kasabalar arasında kamyonla yolculuk ederken onu uyuyor buluyordum. Tanrı bilir nereye gidiyorlardı. Kimse buraların adını bile duymamıştı. Ama Nick'in bunu sevdiği belliydi. Hepsi bilmedikleri yerlerde saatlerce yol almaktan yorgundular. Ama Nick'in tanıştıkları insanları ve verdikleri konserleri seviyordu. Sırtının daha iyi olduğunu söylüyordu. Ama bunun nedenini anlayamamıştım. Bütün gün bir kamyonda kıvrılıyor, geceleri de sahnede atlayıp zıplıyordu. Bu hiçbir doktorun önereceği bir tedavi değildi. Ancak Nick hastalığına rağmen bunun üstesinden gelecek kadar gençti. En azından ben öyle sanıyordum. Julie de her şeyin yolunda gittiğine memnundu. Söz verdiği gibi haftada bir kere birkaç günlüğüne onun yanına uçuyordu. Ama artık bu onun için pek kolay olmuyordu. Hamile olduğunu henüz fark etmişti ve bunu Nick'e söyleyememişti. Nick için ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Bu yüzden kendini nasıl hissederse hissetsin, ki genelde midesi bulanıyordu, Nick'in yanına gidiyordu. Orada bir araba kiralıyor, Nick'i de yanına alıyordu. Böylece ikisi konuşabiliyorlardı ve Julie onun nasıl olduğunu gerçekten anlayabiliyordu. Nick'in haftalık lityum kontrollerinin sonuçları da normal çıkıyordu. Bu arada Tom'la ilgili her şey düzensiz giderken çocukları Londra'ya ve Paris'e götürdüm. Fransa'nın güneyinde kalacaktık. Bütün güzelliklerin mahvolduğu bir zamandı. En azından benim için öyleydi. Tom'la ilişkimiz iyi gitmiyordu. İnsan geriye dönüp baktığında olayların sebebine ilişkin her zaman birçok bahane bulabilir. Aslında kimse tam olarak dinamiti neyin ateşlediğini bilmez. Ama o yanıyordur. Bizim ilişkimizi de suyun tam üstünde patlatmıştı. Tom, Güney Fransa'yı aniden terk etti. Hayatımın karışıklığı onu korkutmuştu. Sorunlarımızın düzelmeyeceğini, ilişkimizin bittiğini düşünüyordu. Onun öne sürdüğü sebeplere katılmıyordum. Ama en azından kendi adına ilişkimizin bittiğine beni ikna etmişti. Kalbim kırık bir halde Güney Fransa'dan Paris'e geri döndüm ve en sevdiğimiz yerlerde hep ağladım. Bu kesinlikle çok üzücü bir şeydi. Aramızdaki romantizm bir yana, geleceğimiz hakkındaki umutlarım da yok olmuştu. Çocuklarla New York'a geri döndük. Onları tatil için John'a gönderdim ve ben de yaralarımı sarmak için evde oturdum. Tom'la yazın geri kalanı için yaptığımız planlar iptal olmuştu. Ama o sıralar Nick'e hiçbir şey söylememiştim. Nick, New York'ta turnedeydi. Annemle bir arkadaşı da onu izlemeye gitmişlerdi. Bunu düşününce gülmüş, görmeyi çok istemiştim. Annemi iki kıyafetler ve incilerle Nick'in hayranlarının ve binlerce punkçının arasında düşünemiyordum. Ama annem konseri ve torununu çok beğenmişti. Nick artık başarılı olduğu için boyalı saçı, küpeleri, burnundaki halkası, dövmeleri ve buna benzer gariplikleri günahtan çok aksesuar gibiydi. Nick'in kendine özgü, doğal bir tarzı ve şıklığı vardı. Bu da onun görüntüsünü zenginleştiriyor ve onu çekicileştiriyordu. New York'taki turneye bir hafta ara vermişlerdi. Nick kötü bir şekilde nezle olmuştu. Julie oradaydı. Nick'in arkadaşı Thea da ona refakat etmek için yanına gitmişti. Nick eğleniyordu ama kendini çok kötü hissediyordu. Onu oldukça iyi bir otele yerleştirdim. Bana telefon açıp sayısız kere teşekkür etti. Bir zamanlar ona sıradan gelen konforlar şimdi çok takdir görüyordu ve işi bulunmaz nitelikteydi. New York'tan sonra işler Nick için ters gitmeye başlamıştı. Yorgundu ve nezlesi hala geçmemişti. Turnenin baskısı onu kötü duruma sokmaya başlamıştı. Yavaş yavaş depresyona giriyorlardı. 8 haftadır turnedelerdi ve 3 konserleri daha vardı. Her şeyden önce Nick yorgun görünüyordu. Sanırım bu yorgunluğun ve gerginliğin altında Julie'ye itiraf ettiği bir farkındalık yatıyordu. Bir şeyi çok iyi biliyordu. Turneye çıkmadan ya da o hayatın zorluklarına katlanmadan müzik kariyerindeki girişimleri sonuç vermeyecekti. Bu, başarılı olmak için yapmak zorunda olduğu bir şeydi. Yaklaşık 8 haftada bunu yapamayacağını fark etmişti. Gözle görülür bir şekilde çaba sarf etmişti. Ama ruhsal durumu yavaş yavaş çöküyordu. Diğerleri yorulmuşlardı. Ama Nick onlardan farklı olarak kendi kapasitesiyle sürekli bir savaş halindeydi. Onun için çok hassas bir denge söz konusuydu. Turnenin son haftalarında hem Cody'ye hem de Julie'ye bunu beceremeyeceğini fark ettiğini söylemişti. Bu Nick'ten çok şey götürüyordu ve böyle bir yaşamı stresi ona pahalıya mal oluyordu. Depresyona karşı günlük savaşlar vermeye başlamıştı. Cody'ye bir daha turneye çıkamayacağını düşündüğünde söylemişti. Yaşadıkları onun için çok fazlaydı ve bunun farkındaydı. Bu onun için başarısızlık ve depresyon anlamına geliyordu. Artık Avrupa ya da Japonya turnesine çıkacak gücü kendinde bulamıyordu. Eğer turneye çıkmazsa çalamaz ve yaşayamazdı. Müzik hayatında istediğini yapamadıktan sonra hayatı yaşamaya değmezdi. Kanatları kırık bir kuş olduğunun farkındaydı. Nick'in bu sonuca varmaması için hepimiz dua etmiştik. Turnenin Nick için bir zafer olmasını istemiştik. Ama çok yorucu geçen son haftalarda bu geri tepmeye başlamıştı. Hala turneyi tamamlayabileceğinde ısrarlıydı. Onu daha fazla üzmemek için buna izin verdik. Turnenin son günlerinde Julie tekrar eve döndü. Hamileliği ona rahatsızlık veriyordu. Ve Nick bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Haftalardır onunlaydı. Nick'le beraber günde 15 saat yol alıyordu. Konser salonlarına, gece kulüplerine gidiyordu ve saatlerce Nick'le konuşuyordu. İkimiz de onun hamileliğinin en azından Nick için bir sır olarak kalmasına karar vermiştik. Değişiklikler Nick'e iyi gelmiyordu. Julie'nin ona zaman ayırmasına ve ilgi göstermesine öyle ihtiyacı vardı ki, hayatına yeni bir bebeğin girmesi Nick için gerçek bir tehdit oluşturacaktı. Julie ona haberi vermeden Nick'in evde dinlenmiş ve kendine gelmiş olmasını istiyorduk. Her zamanki gibi Julie, Nick'in iyiliği için kendini ve sağlığını feda etmişti. Bütün yazı onun yanına gidip gelerek ve turnenin zorluklarını Nick'le birlikte çekerek geçirmişti. Nick için endişelendiğim gibi onun için de endişeleniyordum. Nick'in eve gelmesinden önceki gece Julie bebeğini kaybetti. Bu onun için çok üzücü olmuştu. Ama bu durumdayken bile Nick'i düşünüyordu. Kaybedecek zamanı yoktu. Grup New York'tan sonra Amerika'nın orta kısmına gitmişti ve Nick iyi gibi görünse de aslında iyi değildi. Bir gece grupla birlikte dışarı çıkıp içki ve esrar içmişti. Bu onun için çok tehlikeliydi ve o da bunu biliyordu. Gruptakiler Nick yapmaması gereken bir şey yaptığında bunu bize haber vereceklerine söz vermişlerdi. Bu yüzden hemen Nick'in refakatçisi Polly otelden arayıp ona olanları anlatmışlardı.